Ayrım 8, Çöküş, Mahşerin Yalnızı,
Cavit Kırcı.
Sayfa 78. Son sözünden sonra öfkeyle karışık olarak Rahmi Ağa'nın gözleri kızararak ağlamaklı bir hal aldı, devam etti. Öylesine bizden kaynaklanıyor ki, az önce yer çekim kanunundan söz ettik. Mektepteyken fen hocamızdan öğrenmiştik. İngiliz Newton buldu bunu. Yer çekimi kanunu, oysa biz bulmalıydık. Devletimiz Kırım Harbi'nden beridir borç alır. Oysa ki vakti zamanında Lehistan'a borç vermiştik. Biz borç vermeye devam edebilmeliydik. Kırım Harbi'nden sonra İngiliz'den, Fransız'dan Paris'teki kongreye sırf onlardan olduğumuzu tasdiklesinler diye bizi de davet etsinler istedik. Oysa ki öylesi bir kongreyi biz yapabilmeli ve onlar bizden olmaya gayret etmeliydi. Bunları başarabilmek ise sabır işi, çalışma işi, kendine güven ve cesaret işi. Tüm bu saydıkların bizde var mıydı? Bir zamanlar vardı ki başarmışız işleri, şimdi yok. Neden? Çünkü bunlar şeytana uymama işidir. Şeytan aldatmaları içinde ne takat kaldı ne güven. Rahmi Ağa, yakın zamanın her buluşunu küffar dediğimiz o adamlar, yani bize göre şeytani unsurlar içinde olanlar yapmadı mı? Pekala onlar bu hal içinde başardıysa biz de başarabilirdik. Yo, biz İslam'ız, Müslümanız. Bizim kurgumuz dinimize göredir. Onlarınki başka efendi. Biz uzaklaşırken İslam'ın özünden. Rahmi Ağa sözün bu kısmından itibaren daha da bir hislenerek konuşmaya, sakallı dolgun yanaklarını titreterek şişirerek ve gözlerinde az önce olan kızarıkları tomur tomur gözyaşlarına devşirerek içli, hazin, ıstırap dolu bir ses tonuyla devam etti. Kur'an'dan, sünnetten, Rahmani ve Rabbani olandan işte bu yüzden kaybettik efendi. Teşhisin bu olduğu için tedavi reçetemin aksi olduğuna inanarak diyorum ki, Kur'ani, Rahmani, Rabbani ve sünnet ehli olmalıyız. Derdim bu benim. Lakin insanlara söz dinletmek zor. Gerçi peygamberimiz de aynısını yaşamadı mı? Şimdilerde bir de Türkçülük davası çıkıverdi. Evvelden bir kavmiyetçilik musibeti vardı, yıktı bizi. Lakin bu Türkçülük... Nedir görüşünüz? Aslında onlara hak da vermiyor değilim. Devlet-i âlinin her bir derdinde öne sürülenler biz Türkler olduk. Balkanlarda, Kafkaslarda, Yemen'de, yalnız kaldık birçok yerde. Bir Kafkaslarda desteğimiz oldu Çar'ın kestiği ve Çar'ın zulmünden kaçan Çerkezlerle, Çeçen kardeşlerimizden. O kadar. Lakin kavmiyetçiliğin açtığı bela ortadayken bir de İslam'ın asıl hadimi, hizmetkarı olan biz Türkler de Türkçülükle kendimizi bir yana alırsak işler daha da kötü olacaktır efendi. Bu yüzden onlara hak versem de taraf olamıyorum işte. Rahmi Ağa, Ziya Bey'in, Mehmet Emin ve Ömer Seyfettin Beylerin başını çektikleri Türkçülük akımına bir başka ayrışmaya hizmet edeceği gerekçesiyle taraf olamıyordu. Onlara hak versene bir başka büyük dava için kendini uzak tutuyordu. Bu uzak tutuşta dini bir muhtevadan ziyade siyasi bir algı vardı. Ancak bunun İslami bir yönü olduğunu düşünüyordu. Fakat izahı konusunda ya birikimi yoktu ya da bildiklerini izah edemiyordu. Devletin ve ümmetin kurtuluşunun İslam'ın ilk yıllarındaki gibi o saf İslam'ı yaşamakla mümkün olabileceğini düşünen Rahmi Ağa bugünlerde pek de yalnız değildi. Sultan Hamitçe'de vaktinde desteklenen İslamcı fikriyata sahip olan isimler de bir aydı fazlaydı o devirde. Edebiyat aleminden Mehmet Akif Bey, medreseden Babanzade Arif Naim Bey, sadaretten Said Halim Paşa ve tüm isimler üzerinde etkisi tartışmalı da olsa ve uzak diyarlardan vatanımıza Sultan Hamit'in davetiyle gelip ruhunu burada teslim eden şaibeli bir isim olarak Cemalettin Efgani. Son günlerdeki siyaset ve fikir akımlarına karşı duymuş olduğum alaka bu isimleri bilmemde çok etkili olmuştu. Lakin tüm bu tartışmalar toplumun ancak üst perdeden takip ettiği ve toplumun geniş kesimlerince soyut kalan tartışmalardı. Oysa ki Rahmi Ağa bu üst perdeden yapılan tartışmalara biricik evladını kaybetmenin endişesini de yaşayarak katılıyor ve onun içine girdiği tartışma böylece somut bir hal alıyordu. Rahmi Ağa benimle yaptığı sohbetten müteessir olarak yanımızdan ayrıldı. Ona bu duyguyu yaşattığım için üzgündüm. Öyle ki kendimi affettirmek adına kendisini uğurlamak için ayağa da kalkarak uğurladım. Ayrılırken yüzü aşağıya dönük ve bakışlarını kaçırır bir edayla "Allah'a ısmarladık" diyebildi. Onun üzerinde kırıcı bir etki bırakmanın ezikliğini duyarken bu halimi anlayan Sadullah Efendi, "Tasalanma Beyzadem, Rahmi Ağa sana kırılmadı."
"Farkındayım Sadullah Efendi, lakin onu üzdüğümü düşünüyorum."
"Yo, onu üzmedin. Ancak zaten onu üzüntülü kılan sebepleri bir kez daha hatırlamasına vesile oldun. Rahmi Ağa dürüst adamdır. Ticaretin Allah sevgisiyle dürüstçe yapılabileceğini gayet iyi gösteren gayretli bir mümin tüccardır kendisi. Lakin evladıyla tutulduğu imtihanda çaresiz kalmanın içinde çırpınmakta ne yazık ki. Allah muvaffak etsin derim. Kızcağızı iyi bir kızdır. Ancak Cağaloğlu'ndaki Ennas Sultanisi'ne yani kız lisesine verdiğinden beridir kızcağız garp medeniyetine alaka duymaya başladı. Hem de öylesine ki her şeyden kopma pahasına, üstelik dolambaçlı yollardan yapıyor bütün her şeyi. Şimdi böylesi muhafazakar değerleri olan bir adamın garbi bir mektebe çocuk vermesi tuhafına gidebilir. Lakin Rahmi Ağa ilim Çin'de olsa gidip alınız hadisine binaen evladını garbi eğitim veren bu mektebe vermiştir. Evladı gitgide değerlerinden uzaklaştıkça Rahmi Ağa da gittikçe muhafazakarlaşmaya başladı. Ancak içine girdiği muhafazakarlığı da kendince tehlike görüyor. Bir taassup sahibi olmaktan endişe ediyor.
Taassup ciddi bir sorun Sadullah Efendi. İnsan yaşadığı hayatta eğer bir şeylerin mağduriyetini yaşıyorsa, mağduriyeti yaşatana karşı öfke duyuyor. Eğer adalet sağlanamazsa öfkesi kine dönüşüyor. İş bir de bir tür harp ortamı gibi olunca yani çatışma olunca, canlar yanınca da garaza dönüşüyor. Tüm bu öfke, kin ve garaz duyguları ise o varlığa karşı tarafını tuttuğunun yanında yer almak kaydıyla taassubu doğuruyor.
O halde Beyzadem taassubun sebebi taraf olmak.
Taslamam öyle.
Taraf olmanın sebebi ise adaletin olmaması.
Aynen.
Adalet yoksa taassup var, taassup varsa fanatiklik var. Fanatiklik varsa ötekini kabullenmemek var.
Zorbalık var, zorbalık varsa akıl yok, pazu var.
Beynin emrinde olmayan arzuların veya duyguların yönettiği pazu.
Evet öyle, pazunun acı gücü.
O zaman da gelişme yok, ezme var.
Mevcut dünya düzeni gibi.
Mevcut dünya düzeni? Yani sömüren sömürene ve sömürenlerden de birbirinin varlığına göz diken dikene.
Kaçınılmaz son.
Çözüm?
Adalet.
Nasıl ve en önemlisi kimle?
Zihniyetle ve tüm insanlıkça.
Beyzadem seninle konuşmak ufuk açıyor. Kahven nasıl olsun?
Orta şekerli.
Kahvede bile dengelisin.
Allah haddi aşanları sevmez.
Çok söylersin bu ayeti değil mi?
Daha da çok söyleyeceğim. Değil mi ki şu gariban milletin, fakir milletin ve aziz vatanın başına gelenler haddi aşmaktandır.
Öyledir.
Sadullah Efendi kahve yapmak için ocağa gittiğinde ben de salkım söğüdün gölgesinde ılgıt ılgıt esen rüzgarın serinliğinin tadını çıkarmak için tabureme iyice yerleştim ve ellerimi dizlerime kenetleyip bağlayarak hafifçe arkama kaykılıp Beyazıt meydanını seyre koyulduydum. Bu sırada az önce dört kişi olarak bir zavallıcı derdest edip darp eden iri kıyımın Sadullah Efendi'nin kahvesine doğru yalnız başına geldiğini gördüm. İri kıyımı görünce yine korkudan dizlerimin bağı çözülüverdi. Ne uğursuz bir adamdı bu. Korkmak için onu görmem dahi yetiyordu. Kimdi, neydi, nereleriydi, ne iş yapıyordu, neyin nesiydi? Bilmiyorum. Ama onunla ilgili yaşadıklarımdan sonra sanki tanış olmuş gibiydik. Sadullah Efendi'nin bir an evvel kahveyi getirmesi için sabırsızlanıyordum. Neyse ki iri kıyımın kahveye gelmesiyle Sadullah Efendi'nin kahveyi getirmesi aynı anda gerçekleşti.
Merhaba be Sadullah, deyiverdi iri kıyım. Lakin Sadullah Efendi çatık kaşları eşliğinde şöyle bir baktı ve hiçbir şey demedi. İri kıyım tam bir arsız gibi elindeki 33'lük tesbihi usul usul çekerek sözüne devam etti. Abe Sadullah, ne yabani oldun sen? Merhaba derim cevap bilen vermezsin. İnsan misafiri hem de Tanrı misafirini böyle abus bir suratla mı karşılar? Hadi oradan mendebur, ne misafiri? Tanrı kim, sen kim? Senin Tanrı dediğin benimse Rab dediğim pislikleri sevmez. Yapma Sadullah, ne kadar pis de olsam ben de onun kuluyum. Uzak dur Salim, bas git buradan, fena ederim sonra seni. Kızma be Sadullah, tamamdır be ya, giderim insan gibi diyeydin şunu. Bir kahve içmeye geldiydim. Niye? Koca İstanbul'da başka kahve mi bulamadın da bana geldin? Uzun etme, hadi ver bir kahve, başım çatlayacak gibi, gece fazla içmişim. Neyi? Rakıyı mı, şarabı mı, esrarı mı? Neyse ne işte, başım çatlıyor sanki, ver bir acı kahve. Bas git dedim Salim, ben de sana içirecek su bile yok. Haydi be Sadullah. Beni her gördüğümde korkutan, etrafındaki birçok kimseyi göz kaş hareketleriyle yöneten iri kıyım, Sadullah Efendi gibi avurtları dahi çökmüş bir ihtiyarın karşısında bir aciz söylemi takınarak konuşuyordu. Hayret duyguları içinde izledim her şeyi. Öyle ki Sadullah Efendi az önce Meserret kahvesi önünde birisini derdest edip evire çevire dövenlerin başı olan bu adama efelenerek konuşuyordu. İri kıyımın ismini de böylece öğrenmiş oldum, Salim. Lakin Salim bir adam değildi kendisi. Kahvesini öbürdeterek birkaç yudum da çekiverdi. Sağ ol be Sadullah, iyi geldi. Allah'ım hak hitabıma, borcum ne? İstemez, senden zırnık almam. Ocağıma gelip de sızlanmasan kahve de vermezdim ya. Allah haram kılmış kapıya geleni geri çevirmeyi. Bas git bir daha da gelme buralara. Geleceksen de nasuh bir tövbeyle gel. İri kıyım sadece bir sırıtmayla cepkenini de iyice omuzlayarak kahveden ayrıldı. O gider gitmez merakımın tazyikiyle Sadullah Efendi'ye bu iri kıyımı sanki hiç görmemiş ve onu hiç tanımıyormuşçasına sordum. Pek sert konuştun efendiye Sadullah Efendi. Bırak şunu be beyzadem, onun neyine efendi diyelim. Paçozun teki işte, onun bunun köpeği. Ağır sözler bunlar Sadullah Efendi, hem ağzına yakışmıyor senin. Boş ver beyzadem, adam değildir, o kadar. Ya nedir? Dedim ya it, it işte. Anlat bakalım, meraklandım. Sadullah Efendi bir an duraladı, elinde boş kahve fincanı olduğu halde meydana doğru hafifçe süzülerek, anlamsız bir bakış fırlatıp yüzünü tatlı tatlı esen rüzgarın yalamasına dahi aldırış etmeden söze koyuldu. Bu, yadı Salim, asıl adı Sali'dir onun, Arnavut, Karamura Gümrük'te büyüme, babası da kendi gibiymiş, tanımam, Arnavut diyarlarından kaçarak gelmişler buraya, kim çok para verirse onun fedaisi oluyorlar. Geçim yolları bu yani, fedailik, pazu gücü. Öyle bir dava uğruna değil, nefisleri uğruna can yakarlar. Öyleyken sana karşı hiç de gaddar davranamadı. Davranamaz da, benim eyvallahım olmaz onlara. Onlar kimi ısıracaklarını bilirler. Benim etim kalın gelir onlara. Dişlerinin keskinliği bana işlemez. Lakin çokça garibanı ısırmışlıkları vardır. İçi boş kofana. Sadullah Efendi bu son sözü olan içi boş kofana lafını bir tiksintiyle söyleyiverdi. Benim her gördüğümde dizlerimin bağını çözen iri kıyım Salim, Sadullah Efendi'nin hem huzurunda hem gıyabında sadece tiksinilecek, horlanacak adi bir varlıktı. Sadullah Efendi ne kadar ısrar etsem de Salim hakkında daha fazla bilgi vermedi. Fazlaya hacet yok, bir paçavra neyse o da odur deyip kestirip attı. Oysa benim daha giderilecek merakım vardı. En azından ortalığı kasıp kavuran bu adamın Sadullah Efendi karşısında neden çaresiz kaldığını öğrenmek istedim. Nafile. Günün bir kısmını Sadullah Efendi'nin kahvesinde, bir kısmını ise Sahaflar Çarşısı'nı arşınlayarak geçirdim. Niyetimde Galata'ya geçip Levanten Mario'yu ziyarete gitmek de vardı ya, gerçekleştiremedim. Sahaflardaki kitapların hikayelerini sahaflardan dinlemek daha bir hoş geldi. Bu kadar hoş hikayeyi dinlerken de vaktin nasıl geçtiğini anlayamamıştım. Yalnızca vaktin nasıl geçtiğini mi? Hayır, bir de koltuğumun altına bu kadar kitabın nasıl girdiğini anlayamamıştım. Sabah yalnızca bastonum ve tesbihimle çıktığım evime kucağımın altında bir düzine kitapla dönüyordum. Bayağı da para vermiştim bu kitaplara ama içim rahattı. İlme ve sanata gönül rahatlığıyla harcadığım bu paraların yanında bir vakitler Beyoğlu eğlencelerinde heba ettiğim paracıklarım aklıma geldikçe derin derin ayıflanıyordum. Keyifli keyifli evime giderken akşam baskısı çıkmış olan bir de iklamı ceketimin dış cebine ancak tıkıştırarak bekar evimin bulunduğu Koca Mustafa Paşa'ya doğru giden tramvaya kendimi atıverdim. Tramvayın tıkırtılı sesi eşliğinde Koca Mustafa Paşa'ya yakın bir yerde iniverdim. Mis gibi sıcacık ve daha fırından yeni çıkmış bir somun ekmek ve onun yanında taze kavrulmuş tahin helvasını alarak akşam yemeğini bu mütevazı menüyle yemek üzere evin yolunu tuttum. Bu sade menüden oluşan akşam yemeğini atıştırdıktan sonra ilk işim iktamı okumak oldu. Devrin hadiselerine cesurca bakan bu muhalif gazete, gazetecilik mesleğinin onuru gibi durmaya devam ediyordu. Memleketin bu baskıcı ortamında dahi cesurca yazılar yazabiliyordu. İkdam hükümetin dış siyaseti ile ilgili ağır eleştiriler içeren yazılar yazıyordu. Günün sıcak gelişmeleri içinde en mühimi hiç şüphe yoktu ki Trablusgarp Harbi'ydi. İkdamda harple ilgili bildik havadislerden farklı bir haber yoktu. Cephede direnişimiz Arap milislerle birlikte devam ediyordu. İkdamı hızlıca gözden geçirdikten sonra sahaflardan yeni aldığım kitapları incelemeye koyuldum. Artık Fransız ve İtalyan klasiklerini okumayı bitirmiş, Alman eserlerine yönelmiştim. Goethe'nin Faust'unu ve genç Werther'in acılarını, Kant'ın ve Nietzsche'nin felsefi kitaplarını okuyordum. İstesem de elim farklı kitaplara gitmiyordu. Aldığım ve okuduğum kitaplar hep çözümleme üzerine kurulu kitaplar oluyordu. Yaşadığım olaylar, yaşadığım devir ve yaş özelliğim çeşitli mevzularda soruları kafamda oluşturuyordu. Ve bu sorular da beni bu tür kitaplara götürdüğü için artık lise yıllarımda kaldığını düşündüğüm eğlenceli mizah, sürükleyici aşk, heyecanlı polisiye kitaplarına ilgi duyamıyordum bile. Keşke diyordum o yıllara geri dönsem de o zevk anlayışı içinde olsam ve o tür kitapları da okuyabilsem. Sanki onları okumamanın da bende entelektüel bir bilgi birikimi ve analiz yeteneği eksikliği doğurduğunu düşünüyordum. Dolayısıyla bugünden bakılınca ne yazık ki atlanmış bir eşikti benim için o yıllar. Sevgili aileme karşı duyduğum mesuliyet şartlarının oluşturduğu algının dayatmasıyla atlanmış bir eşik. Artık geçmişi geri getirmenin mümkün olmadığı bilinciyle, anı iyi değerlendirme azmi ve kararlılığıyla devam ediyor, kendimi sanki birden büyümüş bir çocuk gibi görüyor ve ani büyüme algısının zaman zaman üzerimde baskı oluşturduğunu düşünüyordum. Bu düşüncelerden sıyrıldığım anların en haz verici olanıysa kitapların o büyüleyici dünyasına daldığım anlar oluyordu. O gece de öyle yaptım. Kant'ın düşüncelerini içeren kitabı okumak için pencere önündeki divanıma uzandım. Gaz yağlı lambamın fitilini aşağıya çekerek lambayı hafifçe kıstım. Üstüme yorganın şiltesini çekerek gecenin soğuğuna rağmen o tatlı huzurunu sağlayan sessizliğin eşliğinde Kant'ın sorgulayıcı ve çözümleyici dünyasına doğru yolculuğa başladım. Ta ki göz kapaklarıma hükmedemeyinceye kadar okumaya devam ettim. Neticede aydın iştihamın oburluğuna rağmen göz kapaklarımın amirliğine boyun eğerek ertesi günkü mesaimi de düşünmenin mecburiyetiyle gecenin bu saatinde günümü artık noktaladım. Sabah olduğunda ise güneş ışığının yüzümü yırtarcasına vurduğu vakitte günün vaktinin ne olduğunu anlamak için ceket cebimde yer alan saatime uzanmak yerine üşengeçlikle perdeyi aralayarak sokağı izleme yoluyla anlamak için dışarıya baktım. Sokakta sabah namazı için camiden dönen ihtiyarları görünce günün bu vaktinde uyandığım için ve Rabbime olan vazifemi yerine getirmede gösterdiğim zaaf için hicap duydum. yaşadığım bu hicaba bir de işe geç kalma hicabı eklemeyeyim diye hemen üstümü başımı giyerek bir sabah çorbası içip yola koyuldum.
8. ayrımın sonu. Sayfa 88.